Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönül dostları, kulak misafirleri, gönül misafirleri, bilgi paydaşları, can dostlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları başladı. 2019'un 48. programında inşallah bugün size aile problemlerinin çözüm sürecinde bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum acizane. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz @erkamradyo ya da @munirarkan tweet adreslerinden veya ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Radyomuzun siz değerli gönüldaşlarının, paydaşlarının, dinleyenlerinin fikirlerine, önerilerine, eleştirilerine, beğenilerine, teveccühlerine, dualarına ihtiyaçları var efendim. İhtiyacımız var. Bu anlamda sesinizi duymak, bilginizi hissetmek, o konudaki görüşünüzün farkına varmak inşallah bizi çok daha iyi, doğruyu yapmaya teşvik edecektir, yüreklendirecektir. Aziz dostlarım, 48 programdan beri 2019 içerisinde ailede huzur arayışlarında daha çok aile üyelerinin birbiriyle olan muamelatını, ilişkisini, iletişimini sizlerle paylaşmış oldum. Tahmin ediyorum aile üyelerinin anlatmadığım bir üye kalmadı. Hani torundan, enişteden, eltiden, görümceden, geline, kayınvalideye varıncaya kadar amca, dayı, hala, teyze, yiyen, torun hemen hemen hepsini anlattığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bu dönem içerisinde ailenin bütün üyelerinin birbiriyle alakalı hukuku ortaya çıkmış oldu diye düşünüyorum. Şimdi aile üyeleri birbiri arasında anne baba olur, eşler olur, çocuklar olur, torunlar olur, dayılar, yeğenler, amcalar, halalar, teyzeler olur. Eltiler, görümceler, dünürler olur, önemli değil. Hangi aile üyesi, hangi aile üyesiyle sorun yaşarsa yaşasın, yaşamamalarıyla alakalı bilgileri önceki programlarda vermeye çalıştım. Ama burada bu yaşadığımız sorunun çözüm sürecinde neler yapabiliriz'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Dostlarım, öncelikli olarak bir mali yılın sonundayız. 2019 bitiyor, 2020. Dolayısıyla şöyle bir araştırma yapabilirsiniz ya da bir tespit diyelim bunu, araştırma değil de. 2019 boyunca en çok hangi konularda sorun yaşadınız? Şimdi bu hemen küt diye geçen 11-12 ayın sorgulanmasıyla, yargılanmasıyla, araştırılmasıyla bulunmamış olabilir. Onun için daha kolay bir yöntem önereyim 2020 ile alakalı. Ailede bir sorun yaşadığınızda yazın efendim. Yani ailede özellikle ajandanızda sevinçli yaşadığınız anları bir başka renkli kalemle, yeşille mesela, sorunlu yaşadığınız anları bir başka kalemle, mesela kırmızı kalemle yazın efendim. Dolayısıyla 2020 bittiğinde 2020 ajandasına baktığınızda sadece şöyle hızlı bir göz gezdirdiğinizde kırmızılar gözünüze çarparak o kırmızılardan ailede en fazla hangi konularda sorun yaşadığımızı ortaya çıkartabiliriz. En fazla can sıkıntısı oluşturan ilk 10 konunuzu lütfen yazın. Neye önem verdiğinizi ortaya koyar bu. Yani ben eşimin eve geç gelmesinden bir sıkıntı duyuyorsam ve böyle bir problem yaşıyorsam bunu yazmam gerekiyor. Eşim ona önem vermediğimi, değer vermediğimi düşünüyorsa onu yazması gerekiyor. En fazla canımızı sıkan, sizin hayatınızda olmasından en fazla endişelendiğiniz, huzursuzluk duyduğunuz, sevmediğiniz, beğenmediğiniz 10 özellik, 10 sıkıntı, 10 problem, 10 sorun. Bunu yaptıktan sonra sorunun tarafları ile alakalı bir çalışma yapabilirsiniz. Evet, mesela gelirle ilgili, harcamayla ilgili, tasarrufla ilgili, akrabalarla ilgili, zaman yönetimiyle ilgili, bilgiyle ilgili, saygıyla ilgili, edeple ilgili, İslam'la ilgili, İslami hayatı yaşamayla ilgili bazı sorunlar yaşamışız. Diyelim o maddemiz bu olsun. Şimdi üçüncü adımda sorunun kimlerle ilgili olduğunu ortaya koyun. Bu sorunun tarafları kimler? Annemle babam. Güzel. Dünürler. Güzel. Gelinle damat. Güzel. Gelinle kayınvalide. Güzel. Tabii ki gelinle kayınvalidenin sorun yaşamasını güzel demediğimi biliyorsunuz aziz dostlarım. Onu kastetmiyorum. Ama sorunun taraflarının netleşmesi, olayın teşhisi adına iyi bir adımdır. Aziz dostlarım, sorunun tarafları belli oldu. Şimdi ideal çözümün ne olduğuyla alakalı biraz kafa yorun. Ve burada lütfen, bu bir aile sorunu olduğuna göre tarafları vardır. Kişisel, tek yönlü bir sorun değildir. Size göre, menfaatinize göre, sizin kendi egonuza, nefsinize göre değil de sadece menfaatinize uygun bir çözüm peşinde olmadığınızı anlamak için birkaç yakın arkadaşınıza, birkaç yakın akrabanıza, bir değer verdiğiniz ulemaya sorun ve istişare edin. 19 yıldan beri aile koçluğu yapıyorum ama son 10 yılı bireysel aile koçluğunu bırakıp biraz daha kurumsal şirketlerle alakalı aile şirketlerine, holdinglere, biraz onların o kurumsal yapısı içerisinde aile şirketi koçluğu, yönetici koçluğu, executive coaching yapıyorum. Gördüğüm şey şu, insanlar özellikle şirketle alakalıysa kurumsallaşmayla ilgili bir danışmanın ortak aklına, fikrine, bilgisine güvenmediği için, normal aileyle ilgili ise dini açıdan, İslami açıdan bir akıl hocası olmadığı için, kafalarına göre yönettikleri ve karar verdikleri için problemin içine düşüyorlar. Çamura batıyorlar. Ortak özellikleri problem yaşayan ailelerde bu. Hepsi kafasının dikine gidiyor. Bizce böyle olmalı diye ısrar ediyor, inat ediyor. O zaman da başarı olmuyor, huzur olmuyor, mutluluk olmuyor. Onun için ortak aklı bulmak adına mutlaka istişare edin. Bir sonraki adımda ideal çözüm uygulanınca ne olduğunu bir karar vereceksiniz. Bu istişarelerin sonucunda ideal çözüm bu. Ama o çözümü uyguladığınızda ailenin bir başka üyesi rencide oluyorsa onu rencide etmeyen bir çözüm bulmak zorundasınız. Bir istisnası var. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Bu konuda güçlü, güvenilir bir fetva almışsanız o fetvanın uygulanmasıyla alakalı, evet, şeriatın kestiği parmak acımayacak ve birilerinin canı yanabilir. Onlar da bu yaptıklarını çekmiş olacaklar. Ama onun dışında bireysel iletişimle, ilişkiyle, muamelatla alakalı bir şeyse ve bir kişi bunu sineye çekebiliyorsa, affedebiliyorsa, alttan alabiliyorsa, o zaman ideal çözümün uygulandığında bir başkasına zarar verme ihtimali varsa ideal çözümün ABCB planları uygulanabilir. İdeal çözüm biraz daha yumuşatılabilir. İdeal çözümün uygulamaya konması biraz ertelenebilir. Ya da ideal çözüm A kişisine bununla alakalı bir ihtiyati tedbir konmasını, bir ambargo konmasını, bir protesto çekilmesini, bir kanama yapılmasını öngörüyorsa bile gönlü güzel bir insan bu cezayı kendi gönlünce içine çekerek, affederek, alttan alarak kapatabilir. Tabii ki affetmek. Tabii ki illa kısas değil, kısasa uygun, yani kısasa söz konusu olan, kısasa uygun demeyeyim ama konularda bile tarafların bunu affetmesi. Can dostlarım, İslam bir sulh dinidir. Savaşa çıkıldığı anda bile, cenk meydanında iki kişi, iki grup karşı karşıya geldiğinde bile sulhu dilemek. Savaşa çıktık artık yani. Artık şeydeyiz, siperdeyiz yani. Cenk meydanındayız. O durumda bile karşı karşıya gelmişti artık karşıdaki düşman. Hala sulhun peşinde olmamız öngörülüyor, öneriliyor, emrediliyor Allah tarafından. Dolayısıyla bu durumda kimler için problem çözülüyor, kimler için çözülmüyor, kimlerin buna razı olduğunu, kimlerin razı olmadığını değerlendirmemiz lazım. Evet, kayınvalidenin yüreği soğuyor ama gelinin gönlü yanıyorsa bu evladın işini çözmez. Evet, gelinin gönlü soğuyor ama kayınvalidenin gönlü yanıyorsa bu ailenin işini çözmez. Kimler buna razı, kimler razı değil? Bunun bir tartılması lazım. Can dostlarım, özellikle bir problemin aile içerisinde çözümüyle alakalı ideal çözüm konusunda Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatından örnekler, öneriler, emirler, tavsiyeler var mı? Kesinlikle ve kesinlikle buna bakmadığınızda başınızın ağrıyacağını görürsünüz. Canınızın sıkıldığını görürsünüz. Huzursuzluk olduğunu görürsünüz. Mutlaka bunun bir faturası çıkar. Dolayısıyla Usve-i Hasene ise en güzel örnekse Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlak suretle ya yaşadığım problemi Allah Resulü de ailesinde yaşamış olabilir mi? Acaba onun da bu durumla alakalı bir tavsiyesi var mı? Bakmak lazım. Çözümü gördük biz. Alternatif bir çözüm var mı? Çözümün başka muhtemel çözüm alternatifleri var mı? A planı, B planı, C planı var mı? Buna da bakmak lazım. Bazen aile içerisinde taraflar illa A çözümünün, B çözümünün, C çözümünün uygulanmasıyla alakalı çok sıkıştırdıkları için diğer tarafı, karşı tarafı bu problem oluşturabiliyor. Çözüme ayak diretenler bu çözümü şahsi menfaatleri için mi, aile yapısına uymadığı için mi, yoksa İslami bulmadıkları için mi reddediyorlar? İtirazları dinlemek gerekiyor. Niye itiraz ediyorlar? Aldık itirazı. Bir sonraki adımda itirazı olanın, bu çözüme itirazı olanın ikna etme ihtimali var mı? İkna etme yolumuz var mı? Yok. Biz konuştuk, ikna edemedik. Aracılar koyabilir miyiz? Sevdiği bir kişiden, sevdikleri birkaç kişiden yardım alabilir miyiz? Onları eğer bu şekilde bu çözüme inanırlarsa, bu çözümü uygularlarsa ödüllendirebilir miyiz? Ödül verebilir miyiz? Bu rüşvet değil. Çocuklar, okulunuzla alakalı yaşadığımız problemi şu şekilde çözeceğiz. Bundan sonra okulda bu şekliyle devamınıza değil, açık öğretimden okumanıza aile olarak karar veriyoruz dediğimizde birilerinin canı yanacak. Bu çok kesin. Peki bunun ideal çözüm olduğundan emin misiniz? İdeal çözüm, çocuğunuzu buna ikna edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Sevdikleri bu konuda dayısı, halası, amcası, teyzesi ikna edebiliyor mu arkadaşı, kuzeni? Edemiyor. Yavrum, bak şu anda bu okula yıllık olarak bu kadar para verecektim. Şimdi bunu açığa alalım. Zaten şundan dolayı da, paradan dolayı değil, sorun para değil. Şu tavrından dolayı okulun içerisinde uygun olmadı. Seni bu şekliyle oraya devam ettirmek istemiyorum. Ama eğitim hayatından da engel olmak istemiyorum, mani olmak istemiyorum. Eğer açık öğretimden devam edersen, onun yanında da işte şu şu kurslara, şu şu derslere devam edersen, 4 yılın sonunda bu biriktirdiğimiz parayla sana bir araba alacağım. 1 yılın sonunda şöyle bir bilgisayar, 6 ayın sonunda şöyle bir telefon al. Neyse artık. Hocam rüşvet vermiyor muyuz? Hayır. Yani Rabbimizin bize lütfedeceği ödüller rüşvet mi? Bu bir ticaret. Canlarımız, mallarımız, değil mi? Cennet karşılığında Allah'la bir ticaret yapıyoruz yani. Dolayısıyla ilahi sistemde var bu. Bir ödül olacak. Osmanlı, o büyük uygarlık ne demiş? Maharet iltifata tabi. İltifat edebiliyor muyuz? Peki, ödül verdiğimizde olmuyor ama biz bazı tavizler verebilir miyiz? Tam istediğimiz gibi çözülmezse cezayı netleştirebilir miyiz? Ya da siz ve sevdiği kişiler de araya girmesine rağmen ideal biçimde çözülmezse başka bir hakem bulabilir miyiz? Alternatif bir çözüme doğru gidebilir miyiz? Bir üstada gidebilir, dizinin dibinde çökebilir, göz göze gelip İslami fetvasını alabilir miyiz? En nihayetinde buna da uyulmazsa karşıya tavrımızı netleştirebilir miyiz? Evde sigara içiliyor, gelenler sigara içiyor. Peki bunlara tavrımız ne olacak? Bu kadar fetva verilmesine rağmen bilim insanlarının, doktorların özellikle çocuk olan, hamile olan, yaşlı olan, hasta olan ailelerde asla ve asla balkonda dahi, pencerede dahi sigara içilmemesi gerektiğini bas bas bağırırken, açık seçik bir şekilde ifade ederken hala içenlere ne yapacağız? Hiç gönül koymayalım mı? Uyarmayalım mı? Yani terbiyesiz davrananlar insan hakları ihlalini yapsınlar, dumanı da yüzümüze doğru üflesinler ve biz içimize mi çekelim? Böyle bir şey yok. Dolayısıyla en nihayetinde bu çözüme uyulmazsa karşıya tavrımızı netleştirebilir miyiz derken, bu şekilde çözülmezse ona karşı tavrı koyabilir misiniz anlamına? Yoksa görmezden mi geliriz? Genellikle görmezden gelindiğinde, üstü örtüldüğünde, yok sayıldığında, yokmuş gibi davranıldığında problem kangren haline geliyor. Bu sefer bize çok daha büyük bir zarar veriyor. Onun için hani görmeme gibi, bakmama gibi, bakıp da görmeme gibi, görüp de bakmama gibi bu tarz şeylerin olmaması lazım. Tekrar ilk başa dönelim tekrardan. Çözüm konusunda eğildiğiniz konu, üstü örtülebilecek, görmezden gelinebilecek bir konuysa tamam. Bunu içinize atabilir misiniz? Bunun üstünü örtebilir misiniz? Bunu yok sayabilir misiniz? Bunu hiç tarafla konuşmadan, taraflarla konuşmadan gerçekten affedebilir misiniz? Hiç olmamış gibi sayabilir misiniz? Bu şekilde davrandığınızda kim zarar görüyor bundan? Özellikle can dostlarım, bizim aile problemlerinde biz affedebiliyoruz, hiç olmamış gibi davranabiliyoruz, içimize atabiliyoruz da özellikle hanımefendilerle alakalı içe atılan konu kanser olarak dışa çıkıyor, dışa vuruyor. Kriz olarak dışa çıkıyor. Başa kalkma olarak dışa çıkıyor. Benim burada hiç olmamış gibi davranabilir misiniz? İçinize atabilir misiniz? Affedebilir misiniz? Dediğim gerçekten ona bir daha bunu hiç hissettirmeden, surat asmadan, trip atmadan, tavır yapmadan hiç olmamış gibi davranabiliyorsanız, affedebiliyorsanız gönlünüzü yüceltmiş, ruhunuzu yüceltmiş oluyorsunuz. Bir başka madde, bir aile sorununda siz bu şekilde hiç olmamış gibi saydığınızda, affettiğinizde, içe attığınızda, bu şekilde davrandığınızda kim zarar görüyor? Sorun bundan sonra ilave sıkıntılara yol açıyorsa böyle yapmamak daha iyi. Bunu yok sayıyorsunuz. Diyelim iki aile üyesi birbirine bir saygısızlık yaptı ve birinin özür dilemesi gerekiyor. Siz özür bekliyorsunuz, öbürü de dilemiyor. Ben de diyorum ki dilemezse dilemesin. Ama ondan sonra da bunu herkese anlatıyorum. Biliyor musun, hata yaptı, özür dilemedi. Hata yaptı, özür dilemedi. En büyük aile sorunlarından bir tanesi birbirimizi aile problemleriyle alakalı gıybete, ölü kardeş etine, yamyamlığa ortak etmiş, davet etmiş, o sofraya buyurun beraber oturalım, dişleyelim ölü kardeş etinin cesedini demiş olmamızdır aziz dostlarım. İyi komşu, iyi akraba, iyi dost, iyi arkadaş o kişidir ki sizi gıybete düşürmeye, iyi insan odur ki gıybeti edilmeye, iyi akraba odur ki sizi hiç gıybete sevk etmeye. Allah o tür bir akraba, o tür bir arkadaş, o tür bir dost, o tür bir eş olmamızı nasip eylesin. Bence acizane bu kendi kişisel değerlendirmem. Ben bir insanın iyiliğinin gıybet dedektörüyle bakıldığında anlaşılacağını düşünüyorum. Bir insan iyi mi? Geçmişe dönün. Onun gıybetini ettiniz mi? Hayır, hiç gıybet ettirmemiş. Hiç gıybetini ettirmemiş. Ağza sakız olmamış. Buna imkan tanımamış. Gerek de kalmamış yani. Bakıyorsunuz, neyinin gıybetini yapacaksınız? Peki, o sizin gıybetinizi yapmış mı? Hiç öyle bir şey duymamışsınız. Süper. Gerçek akrabalık. Ama akraba yamyamlığı yapıp ölü kardeş eti yemekten nevrimiz döndü. Derlendik artık can dostlarım ailede. Deli dana ailelerine döndük. Af buyurun. Tekrar başa döneyim. Bu sorunun bu hale gelmesinde sizin de bir dahliniz var mı? Sorumluluğunuzu kabul ettiğinizi karşıdaki de biliyor mu? Özür diler misiniz? Özür dilense affedebilir misiniz? Yaşadığım aile problemlerinde, arkadaş problemlerinde beni en çabuk özüme döndüren, en çabuk problemi çözmeme vesile olan şey şudur. Bu sorunun bir tarafı da benim. Ama hocam sizin bir sorunda suçunuz yok. Bak, suçum var demedim. Bu sorunun bir tarafı da benim. Eşimle ilgili yaşadığım, çocuklarla ilgili yaşadığım, akrabalarla ilgili yaşadığım problemde bu sorunun bir tarafı da benim. Bir tarafı benim. Benle ilgili. Suçluyum, suçsuzum, onu söylemiyorum. O zaman bu sorunun tarafı olan bir akraba olarak ben affettiğimde, ben özür dilediğimde, ben ona hediye aldığımda, bana problem yaşatan bir akrabama bile, hediyeyi kafama çalan bir akrabama bile tekrar özür dilemek kastıyla gidip elini öptüğümde sorunun çözülme ihtimali var mı? Var. Ben o zaman onu deniyorum can dostlarım. Çok böyle büyük, güzel, iyi, güzel şeyler yapan bir kardeşiniz değilim. Bu mikrofonlarda hayatı anlatılacak bir kişi hiç değilim. Üzerimizde hakları olan üstadların aşkına Allah günahlarımızı affeylesin. Hiç huzurunuza çıkacak bir tinetle bir kardeşiniz değilim ama dostlar himmet buyurdular, lütfeylediler, istirham eylediler. Biz de çıktık konuşuyoruz. Ama tamam öyle mükemmel, muhteşem bir insan değilim ama yaptığım ufak tefek de bir küçük de olsa bir güzellik var mı? İşte budur belki. Mahşerde Allah bana soruyormuş gibi şimdiden düşünüyorum. Kulum bunu da yapsaydın belki çözülürdü. Düşünüyorum. Eğer ben bunu da yapsaydım belki çözülürdü ihtimali gördüğüm her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bunun içerisinde özür dilemek var. Alttan almak var. Affetmek var. Nefis devreye giriyor. Nefis çok nefis. Nefis o kadar şeytani, o kadar fettan, o kadar dolambaz, o kadar yalancı, o kadar sahtekar, o kadar bikarar, o kadar menfaatperver yaptırmıyor. 50 dereden su getirip sizin onda suçunuz olmadığını, özür dilememenizi, dolayısıyla ilişkinin öyle gergin, kötü, çirkin bir şekilde devam etmesini şeytana yarıyor. Şeytan seviniyor. Oh bozdum ümmeti Muhammed'i birbirine düşman eyledim, aileleri mahvedeyledim. Allah üzülüyor. Mümin kullarım ve onların o güzide aileleri ne durumda diye. Can dostlarım, tekrar başa dönelim olayın başına. Affetmede mi olaylar daha iyiye gidebilir bu olayda, bu yaşadığım aile sorununda? Affedersem mi? Yoksa üstünü örtersem mi, hiç yokmuş gibi davranırsam mı, alttan alırsam mı, ceza verirsem mi? Hangi durumda daha rahat olur? Hangi durumda olay çözülmüş olur? Bunu olaydan etkilenen veya etkilenebilecek kişiler için olayın nasıl çözülmesi daha ideal diye sorduğumda, taraflara sorduğumda, onlardan da fikirler aldığımda daha net bir şekilde yapabilme ihtimalim var. Bazı insanlar görüyorum ben. Bunlar kaybet kazancı. Ben kaybedeyim, onlar hiç kaybetmesin. Ben kaybedeyim, onlar hep kazansın. Ne oluyor? Bu kaybet kazancıların yüzünden kazan kaybetçiler oluşuyor. Ben hep kazanayım, ben hep üste çıkayım. Ben hiç alttan almayayım, ben hiç özür dilemeyeyim, ben hiç hakkımı yedirmeyeyim. Kazan kaybet, ben kazanayım, sen kaybet, istediğin kadar kaybet. Dolayısıyla bu ilişkide kazan kaybetçilerin çoğalmasının sebebi aslında ilk baştaki kaybet kazancıların çoğalmasından dolayı. Ben bilmem, sen bilirsin. Sen karar ver. Sana göre davranalım. Bir olayın tarafıysak, şahsiyetli iki kişi olarak, iki yetişkin kişi olarak bunu beraber konuşmamız lazım. Bazıları sevgiden, bazıları saygıdan, bazıları kurumsal yapıdan, bazıları çaresizlikten, bazıları da işi bilmediği için baştan pes edip siz bilirsiniz de döndürüyorlar. Sonra da bizim bildiğimizi başa kalkarak o gün sen demiştin uyguladık bak böyle oldu diye tekrar bizim üstümüze faturayı kesiyorlar. Bütün bu olaylar o aile meselesinin o olayın çözümünde fe inne ma'al usri yusra inne ma'al usri yusra müjdesini bize veren her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu söyleyen Rabbimizin bir müjdesini de bir ilahi müjdesini de beraberinde getiriyor can dostlarım. Çözümsüz bir mesele yoktur inşallah. Mühim olan siz o meselenin çözümüne ne kadar isteklisiniz? Ne kadar kaynak aktarıyorsunuz? Ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Ne kadar yürek özetiyorsunuz? Bazen de tarafların bu kadar olumlu düşünmesine rağmen, istekli olmasına rağmen çözümsüzlükten beslenen negatif enerjili yakıt kullanan tipler vardır. Onlar için sorunsuzluk hali ailede sıkıntıdır, sorundur. Yakıtları biter, yaşayamazlar. Yani bu tipler bir ailede ne kadar çok problem varsa, ne kadar çok sorun çıkartırlarsa, ne kadar çok meseleyi eteklerinden taşlar dökerek ortaya getirirlerse kendilerini o kadar iyi hissederler. Ne kadar zarar verirlerse bunu o kadar kâr sayarlar. Aziz dostlarım, ailenizde bu tür negatif enerjiyle beslenen, negatif enerji yakıtı kullanan tipler varsa uzaklaşın. Eşinizi uzaklaştırın, çocuğunuzu da uzaklaştırın, siz de uzaklaşın. Çünkü bu tarz insanlar kendi psikolojik dünyalarında, kendi ruhani dünyalarında, kendi zihinsel, bilişsel, duygusal dünyalarında bu işi bir psikologla, bir psikiyatristle çözmeden sizin zaten onlara bir şey öğretmeniz hadsizlik olur. Yani zaten uymazlar ki size. Niçin negatif enerji kullandıklarını onlara ilmen ispat eden bir psikoloğa, bir psikiyatriste ihtiyacımız var. Başka türlü anlamazlar. Bir de bazen çaresizlikten de yapabilirler bunu. Yani hormonal dengeleri, genetik özellikleri böyledir. Kültürleri, backgroundları, şu ana kadar kazandıkları tecrübe böyledir. Öyle gelmiş, öyle gider. Farkında da değillerdir belki. Birinin bu tespiti yapıp, ya bir dakika ne yapıyorsun? Bak bu olumsuz bir şey. Her seferinde böyle olumsuz bir şey çıkartıyorsun ortaya diye. Bunu söylemesi lazım. Şimdi kendi durum tespitinizi oturun bir yapın can dostlarım. Sorunu niye gündeme getirdiğinizin gerçek sebebini bulun. Menfaatiniz uğruna kimseye zarar vermeyin. Yoksa çıkar, bir şekilde çıkar. Mendaka dokka. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Sorunun başına dönüp sorunun asıl ortaya çıkma sebebini bulmalısınız. Çünkü sorunlar genellikle görünmeyen sebeplerden ortaya çıkar aziz dostlarım. Adam mesela eşine yemek tuzlu diye kızıyorsa, o yemeğin tuzlu olmasından değil, kendisi yüksek tansiyon hastası olduğu için eşinin kendisine değer vermediğini düşündüğünden ortaya çıkar büyük ihtimalle. Yani burada mesele tuz meselesi değil, kişilik meselesidir. Eşe verilen değer meselesidir. Ya da kadın, hanımefendi hadi annemlere gidelim dediğinde erkek gelmiyorsa, surat asıyorsa, ya da erkek hadi annemlere gidelim dediğinde hanımefendi suratı asılıyor, yüzü düşüyorsa, olay bir anneye gitmek, kayınvalideye gitmek değil, kadına ya da erkeğe değer vermekle, onu önemsemekle ilgili bir sorundur. Mesela ailelerde hanımefendiler tamir işlerinde erkekler biraz daha başarılıdır. Musluk mesela akıyorsa, damlıyorsa musluğu tamir et hayatım der. Erkek bunu bir gün, iki gün, maksimum üç gün içinde yapmazsa birinci gün musluk yere damlar, ikinci gün lavaboya damlar, üçüncü gün maşrapaya damlar, dördüncü gün inan, can dostlarım inanın, kadının direkt beynine damlar. Tıp, tıp, şıp, şıp, şıp. Kadın artık eşinin kendisine değer vermediğini düşünür. Önemsemediğini düşünür. Önemli olmadığını düşünür. Orada damlayan bir damla suyun artık aile muhabbetinde önemi yoktur ama sel olur, taşkına gider, ortalığı velveleye verir, mahveder, yok eder, yıkar gider. Gelin kayınvalide kavgalarının %99'u bu tip görünmeyen sebeplerden, bilinçaltı sebeplerinden dolayıdır. Mesela gelinin bir olaya surat asması bir sebep değildir ama o konuşulur. Niye surat astın? O bir sonuç. Kayınvalidenin bağırması sebep değil, bir sonuçtur. Dolayısıyla bunların asıl sebeplerini, konuşulmayan sebeplerini bulmadan sonuçlar üzerinden olayları çözmeye çalışmamız yanı başımızda bataklığı varken elimize raket alıp sinek öldürmeye benzer. Asla baş edemezsiniz. Asla. Dolayısıyla aziz dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, genellikle görünen sebepten dolayı değil, görünmeyen sebepten dolayı olur dedim ya, o zaman gelin kayınvalide kavgalarının altında yatan o bilinçaltı sebeplere inilmesi lazım. Gelin ailede bir şahsiyet olarak yeni yuva kuran, o yuvanın sahibi olarak eşiyle beraber bağımsız olduğunu düşünmüyor mu? Düşünemiyor mu? Baskı mı var? Zulüm mü var? Müdahale mi var? Babacığım bir ara sormuştu bana. Yavrum dedi, yavrucuğum aile koçluğu yapıyorsun. O kadar da tecrüben var. Söyler misin dedi kuzum. En fazla gördüğüm problem nedir ailelerde? Neden dolayı yıkılıyor bu aile dediğimiz kurum? Müdahale dedim babacığım. Şoka girmişti yani. Nasıl yani müdahale? Öyle olduğunu düşünmüyordu o ana kadar. Müdahaleler dedim yani. İsim konması ile ilgili müdahaleler, alışverişle ilgili müdahaleler, evle ilgili müdahaleler, oturma yeriyle ilgili müdahaleler, orada yaşayacaksın, bu işi yapacaksın, şuraya gideceksin, buraya geleceksin. Hadi misafirleri çağırdım, giyin gel gelin. Hadi bir yere gidiyoruz, giyin gel gelin. Onu giyme, bunu giy gelin. Onu takma, bunu tak gelin. Müdahale işte. Orada oturma, burada oturma. Onu yapma, bunu yapma. Müdahale işte. Dolayısıyla aslında anne babaların bir çocuk evlendirirken artık onların bilinçli, şahsiyetli, bağımsız bir yuva olduklarını, daha doğrusu olacaklarını önceden hesap etmesi lazım. Ama anne babalar öyle düşünmedikleri için kendilerine bağlı bir uydu oluşturuyorlar. Dünyanın etrafında dönen ay gibi hep bizim etrafımızda olsun, çekim gücümüzde olsun. Çok görüyorum bunu. Antepli bir kardeşinizim. Antep'te geçen sene hanımefendinin erkek kardeşinin ismi konmadı diye ikinci isim olarak. Hanımefendinin erkek kardeşi öldürüldü, biliyor musunuz, çıkan kavgada. Bu kameralara da yansıdı. Niye? İsimsiz bebekler var, biliyor musunuz, bu ülkede, bu cennet vatanda. İsmi konmamış bebek diye çağrılan, niye? Müdahale işte. Kız tarafı kendisiyle alakalı bir baskı yapıyor. Aman kızım ezdirme kendini. Sen 9 ay 10 gün bunu gezdirdin karnında. Senin çocuğun bu. Sakın ha kayınvalidenin, kayınpederinin adını koydurma. Bu sefer beyefendinin anne babası, sakın ha oğlum bu senin çocuğun, kız olursa annenin, erkek olursa babanın ismini koy. Sakın ha başka isim koydurma. Kavgaya sebebiyet veriyor. Örfümüzde, kadim derlerimizde, din-i mübini İslam'da bize bir vecibe olan çocuklarımıza güzel isim konmakla alakalı bir ibadet kavgayla sonuçlanıyor. Tıpkı son zamanlarda mezarlık taziyelerinde, hani taziye hemen veriliyor ya mezarlıkta, gömdükten sonra merhumu mezarın başında genellikle olmuyor, yani orası sıkıntılı oluyor. İstanbul mezarlıklarının durumunu biliyorsunuz. Biraz aşağıda, biraz yukarıda, yol kenarında, daha ana yola, bir ara yola çıkıldığında, tabii oraya bir taraf sağdan geliyor, bir taraf soldan geliyor. Cenaze sahibinin gözünün önünde, ya biz geldik çekilin oradan diye kavga eden tipler gördüm. Sorun işte. Buyurun sorun. Dolayısıyla aziz dostlarım, bir aile sorununun içerisinde o sorunu tarafların kendi haline bıraktığımızda daha çabuk, daha net, daha hızlı, daha kolay çözüldüğünü görmüşümdür. Müdahale olmadığında, baskı kurulmadığında, taraflar kendi haline bırakıldığında doğruyu daha net buluyorlar. Ama hani problemin tarafları kim demiştim ya, bir de taraf olmadan, taraf olmadığı halde hadsiz ve haksız yere bunun taraflığını, tarafgirliğini yapan, bunu bir onur meselesi yapan tipler var ailelerde. Büyüklerimiz oluyor genelde bunlar. Anneler, babalar, dayılar, amcalar, halalar, teyzeler, dedeler. Büyük elti, büyük görümce, kayınvalide, kayınpeder, gelin, damat, kimse artık. Can dostlarım, bir olay yaşadığınızda aile içerisinde, yaşadığınız olayda gönlünüze bir çekilin, bir kenara sorun. Enaniyet var mı? Gurur, kibir var mı? Üste çıkma, kendimizi ağırdan satma, büyüklenme var mı? Bu tip durumları kendimizde ya da karşıdaki kişide gördüğümüzde olayı çözmeye değil, önce o kibrinizden kurtulmaya bakın. Ben ona haddini bildireceğim diye yola çıkıyorsanız problemi zaten ilk başta 1-0 kaybetmiş oluyorsunuz. Kanada'da şu anda sigarayı bırakmayan hastaların kanser tedavileri yapılmıyor. Sigarayı bıraksa bile ekstra bir vergi ödemek zorunda Kanada vatandaşları. Sigara içtiğiniz için. Bizde de bazı aşırı kilolu obez hastalarla ilgili bazı profesörlerimizin, meşhur profesörlerimizin ameliyat yapmadıklarını biliyorum. Git önce o kilolarını ver, ondan sonra gel diyen. Yani asıl sebebi görmezden gelip damarda tıkanıklık var, damarda sıkışıklık var, damarda esneklik gitmiş. Anjiyo yapıp stent takmak sorunu çözüyor mu? Beslenme şeklini düzeltmeden, fazla kilolardan kurtulmadan, kalbin pompalama kapasitesini artıran ve onu yoran unsurlar giderilmeden sadece o stenti takmak neresine? Stent kalp olacak ondan sonra. Kalp stent olacak. Makine motor taksak kurtarmaz. Aziz dostlarım, can dostlarım, aile değerlerimizin net olmaması da sorunların büyümesinde bir başka sebeptir. Yani karşımızdaki kişinin yaşadığı enaniyet, gurur, kibir, caka satması, ağırdan alması, ha? Bu bir sorun ama bir de bizim aile dertlerimizi bilmiyoruz. Soruyorum ben ailelere. Bilmiyorum hocam diyorlar. Sizi siz yapan, bu aile yapan. Bilmiyorum diyor. Şirketlerde soruyorum, bilmiyorum diyorlar. Değerlerin net olmaması sorunların büyümesinde en büyük sebeplerden bir tanesidir. Aile değerlerinin hep birlikte aile öğeleriyle beraber oluşturulması, benimsenmesi, benimsetilmesi, o değerlere uygun davranışlar babadan, dededen, oğula, toruna yansır. Mesela ailemizin değeri misafirperverlik diyen bir ailede baba adaletli davranmazsa, kendi eşinin suyuna huyuna gider ama kendi anne babasını aynı şekilde evinde ağırlayamazsa, bu büyük ihtimalle kendi babasının daha önce yapa geldiği aile modelini örnek almasındandır. Yani dede goruk yer, torunun dişi kamaşır. Birçok şey bu şekilde kalıtsaldır. Genlerin karakterimizi ve kararlarımızı etkileme etkisi vardır. Yani büyük ihtimalle o yavrucak eşinin ailesine baskın davranıyorsa, daha korumacı davranıyorsa, daha yakın hissediyorsa, kendi babasının evinde yaşarken babasının da aynı türde yaptığı bir davranışı görmüştür, bilinçaltında kazınmıştır. Babası da kendi anne baba tarafını eve pek getirmemiştir. Evin içerisinde eşinin, ailesinin ve akrabalarının ağırlığı hissedilmiştir. Yapılan bütün faaliyetler, davetler, yemekler, hediyeler onlarla ilgili olmuştur. O zaman bu küçüklükte bilinçaltında, çocuğun bilinçaltına giren bu kayıt kendi ailesini kurduğunda da ortaya çıkar. O zaman da yanmanın, bağırıp çağırmanın bir alemi olmasa gerek. Dolayısıyla aziz dostlarım, aile içerisinde bir sorun yaşarken bu sorunu çözme şeklimizin, bu sorunu içselleştirme, yaşama, şahit olma, üstesinden gelme, gerçekten sorumluluğunu hissetme, bunu masaya yatırma, bunu taraflarla konuşma, affetme, ağırdan alma, alttan alma, üstten alma, üste çıkma, neyse artık tavrınız. Sadece sizi değil, o anda sizi ve çocuklarınızı ve torunlarınızı da etkileyen bir aile kalıtsalına, genetiğine döneceğini lütfen unutmayınız efendim. Bir problemi üstünde güneşin doğup batmasına izin vermeyerek anında çözmek en ideali, ama bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Dinimiz bu konuda 3 gün diyor. 3 günlük küslüğe izin vermeyen bir dinin müntesipleri olarak buradan bir durumdan vazife çıkartarak 3 günden fazla problem bekletip yıllandırmayalım. Salamura turşusunu kurup dondurmayalım. Dip prizde dondurmayalım. Sorunları vaktinde uygun taraflarla, uygun yöntemlerle çözdüğümüzde bunun bir şekilde çocuklarımızı ve torunlarımıza da adaleti, affetmeyi, barışı, sulhü, iyiliği, güzelliği götüreceğini, onların da bu ideal çözümümüzden etkileneceğini unutmayalım. Gönlünüzün, Rabbimizin size bahşettiği o güzelliklerle dopdolu, ailenizin huzurla dopdolu, geleceğinizin düşündüğünüzden çok daha iyi güzelliklerle, bol güzelliklerle dopdolu olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.